Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber HTC'nin Butterfly model isimli cep telefonunu inceleyeceğiz. Hemen bir teknik özellik tablosu ekranlarınıza getiriyoruz. HTC Butterfly'ı özel yapan şeylerden bir tanesi tabii ki 5 inçlik Full HD ekranı. Artık Full HD kelimesi üst düzey telefonlarda standart haline geldi. Xperia Z ile aslında yaygın anlamda satışa çıkan bir telefon oldu ki HTC Butterfly özünde Xperia Z'den daha önce çıkmış bir telefon. Sadece yaygın satışı belli ülkelerde kısıtlı kalması nedeniyle biraz geç gerçekleştirildi. Snapdragon S4 Pro işlemcisini taşıyor. 4 çekirdekli Create tabanlı bir işlemciye sahip. 2 GB belleği var. 16 ve 32 GB depolama kapasiteli seçenekler kullanıcıya sunulmuş durumda. Fakat Türkiye'de satılan modelinde microSD kart girişi olmadığı için biz 16 GB kapasiteli modelini oyun ve videodan çok fazla hoşlananlara pek tavsiye etmiyoruz açıkçası. Bunun haricinde Beats Audio destekli. Fakat HTC One'daki Boom Sound özelliği ne yazık ki bu cep telefonunda yok. Yani hoparlörden müzik dinlerken ne yazık ki Beats Audio aktif olmuyor ve hoparlör sadece mono ses verebiliyor. Kulaklığınızı taktığınız andan itibaren de Beats Audio'nun ses geliştirmesinden yararlanabiliyorsunuz. Butterfly'ın üzerine durulması gereken bir diğer önemli teknik özelliği de IPX5 standardını desteklemesi. Yani bu cihaz su sıçramalarına karşı dayanıklı. Su sıçramalarına karşı dayanıklı ne demek oluyor? Suyun altına soktuğunuz su geçirmezlik garantisi yok. Fakat yağmurlu bir ortamda kullanıyorsanız veya mutfak gibi her an cihazın üzerine su gelebilecek bir ortamdaysanız Butterfly bu tip ortamlarda üzerine gelen su damlalarının direkt olarak cihazın içine gitmeyeceğinin garantisini veriyor. Aslında IPX5 standardı. Genel olarak bakıldığında su sıçramasının birazcık daha ötesinde bir standart. Çünkü 3 metreden tazyikli her açıdan gelen suya karşı da cihaz yine su geçirmezlik garantisi sunuyor. Telefonda HTC One X ile benzer bir kamera var. 8 megapiksellik kamera Full HD video kaydı da yapabiliyor ki kalite olarak zaten sizlere fotoğraflarla, videolarla bunları göstereceğiz. Orta üst düzey kalite değer aldığını söyleyebiliriz ki One X Plus'ta gördüğümüz ön kamera iyileştirmesi HTC Butterfly'de devam ettirilmiş. Yine ön tarafta hem video kaydı yapabilen hem de kaliteli fotoğraflar çekebilen bir ön yüz kamerası da cep telefonu üzerine konumlandırılmış.
Tabii kamerayla ilgili şunu da söyleyelim. Üzerinde HTC'nin Image Chip adını verdiği görüntü işlemcisi de var. Bu bağlamda zaten görüntü kalitesi. HTC One'ı ayrı tutmak gerekirse yani onda bambaşka bir kamera teknolojisi vardı. HTC'nin en son telefonları, Türkiye'de satılan en son One X ve One X Plus ile benzer olduğunu söyleyebiliriz. Hatta belki toplamda One X'ten biraz daha iyi, One X Plus'tan da belki bir miktar daha kötü olarak değerlendirebiliriz genel kamera deneyimini.
Evet, teknik özellik tablosunu hızlıca geçtikten sonra dilerseniz hemen kutu içine de bakalım cep telefonunun. Ondan sonrasında ise HTC Butterfly neden ülkemize geç geldi, tam olarak rakipleri nelerdir ve tasarımıyla incelememize devam edelim. Aynı HTC One X'te de gördüğümüz gibi tamamı geri dönüştürülebilir malzemeden imal edilmiş kutuyu açtığımızda cep telefonu bizlere karşılıyor. Cep telefonu kaldırıp altındaki bölmeye baktığımızda ise kullanma kılavuzları ve sim kart yuvasını açabilmemiz için gerekli olan ucu sivriltilmiş bir yardımcı araç bulunmakta. Bu kağıtları da kaldırıp kenara koyduğumuzda alt tarafta şarj adaptörü, micro USB bağlantı kablosu ve kulaklık bizleri karşılıyor. Ne yazık ki HTC One'da gördüğümüz gelişmiş kulak içi kulaklıklar bu telefonda yer almamakta. Standart HTC kulaklıkları kullanıyoruz. Yani müzik severlere tavsiyemiz, eğer müzikten ve basslardan çok fazla hoşlanıyorlarsa farklı bir kulaklıkla yola devam etmeleri, çünkü bu kulaklık orta seviyede bir kaliteye sahip. Evet Erdi, cep telefonu için ülkemize geç geldi dedik. Bunun bazı nedenleri var. HTC Butterfly aslında genel olarak düşünüldüğünde gerçekten ticari anlamda yaygın satışa başlamış ilk Full HD ekranlı telefon olma özelliği taşıyor. Fakat Xperia Z Full HD konusunda kendi ismini daha fazla duyurdu.
Evet, HTC burada artık ilginç bir hata mı yaptı diyelim, yoksa pazarlama tarafında bir takım sıkıntılar mı yaşadı? Belki de üretim tarafında bazı sıkıntılar yaşamıştır, bunları bilemiyoruz ama telefon sonucunda geç gelmiş bir telefon oldu. Hem Türkiye'ye hem de belli başlı bazı Avrupa ülkelerine. Bakıldığı zaman zaten telefonun bir sürü ismi var. Amerika'da Droid DNA ismiyle, Japonya'da Butterfly J ismiyle, Türkiye'de de Butterfly ismiyle piyasaya girmiş bir telefon olduğunu görmekteyiz. Hani teknolojinin çok hızlı değişimine de aslında bu telefonla beraber tanık olduk. Geçtiğimiz Aralık ayında dünyanın ilk Full HD ekranlı telefonu olarak lanse edildi Butterfly. Aradan 6 ay geç, 7 ay geç. Artık akıllı telefonların Full HD çözünürlük üst segmentte standart olmuş bile diyebiliriz. Donanımına baktığımız zaman zaten hani zamanlama açısından değerlendirmek gerekirse Xperia Z için yaptığımız yorumların hemen hemen aynılarını Butterfly için yapabiliriz. İşlemci tarafında artık zamanın bir miktar gerisinde kalmaya başlamış bir çözüm var. Qualcomm Snapdragon S4 Pro çözümü. Bu bağlamda hani Galaxy S4 olsun, diğer taraftan HTC'nin One modeli olsun, bunların sahip olduğu daha güncel, daha yeni ve daha performanslı işlemcilerle kıyaslandığı zaman performansı bir miktar daha kötü. Burada işlemci performansı açısından HTC Butterfly, Nexus 4 ve Xperia Z'yi belki aynı kategori altında tutabiliriz. Ama tabii ki bu telefonun kendine has özellikleri var. Onların bence en önemlisi ve en ön plana çıkan da tasarımı tasarım gerçekten bu telefonu çok ayrı bir yerde tutuyor.
Evet, tasarım konusunda oldukça fazla konuşacağız. Çünkü HTC Butterfly dendiğinde aslında birçok kişinin hemen aklına bu köşeleri yumuşatılmış ön kavisli ekran kısmı ve arka tarafı geliyor. Polikarbonat kasa oldukça sağlam bir yapı sunmuş ve gövdenin yekpare tasarımı da gerçekten telefonu elinize aldığınız andan itibaren o inceliğiyle, hafifliğiyle sizleri büyülüyor ki genel olarak büyüklüğüne baktığımızda ise HTC One'la benzer uzunlukta olduğunu görüyoruz ki boom sound ses kalitesinde gerçekten telefona çok şey katıyor ama telefonların büyüklüğü konusunda negatif bir etki yaratıyor.
Evet, boom sound'la birlikte HTC One'ın hem üstünde hem de altında iki tane hoparlör olduğu için üst kısmında özellikle biraz boyun uzadığını görüyoruz oraya da bir hoparlör yerleştirebilmek açısından. Kaldı ki boyutlarının birbirine yakın olması hakikaten HTC One'ın biraz hani gereğinden fazla büyük olduğu izlenimi yaratabilir. Tabii orada boom sound'ın etkisini az önce söylediğimiz gibi göz ardı etmemek gerekiyor. Telefon 140 gram ağırlığında. Hani bakıldığı zaman 5 inçlik bir telefon için ağırlığı oldukça kabul edilebilir seviyede. Bunu söylemek gerekiyor.
Evet, HTC One'a baktığımızda da alüminyum kasası nedeniyle 3 gram daha ağır olduğunu görüyoruz. Daha küçük ekranlı bir telefon ama daha ağır. Aslında polikarbon malzeme sağlamlık açısından telefona negatif bir etki yaratmıyor. Aynı zamanda daha hafif olmasını sağlıyor. Bu da önemli etkilerden bir tanesi. Tabii Butterfly'ın biz teknik özelliklerine çok fazla üstüne durmadık. Bu telefonun 5 inç bir telefon olmasına rağmen 2020 mAh bataryayla gelmesi aslında hani burada soru işaretleri duyandıracaktır. Zaten pil konusundaki performans testlerinde oldukça fazla özen gösterdik. Oldukça ayrıntılı tablolarla videonun sonunda pilin sizi bütün gün götürüp götürmeyeceği konusunda da yardımcı olacağız. Çünkü telefon olarak baktığınızda aslında HTC One alacakların veya Galaxy S4 alacakların tam olarak aklını karıştırabilecek bir telefon. Oldukça ince hatlara sahip. Hafif bir tasarım var. 5 inç Full HD, Super LCD 3 ekranında Gorilla Glass 2 kaplama sunuyor. Yani genel olarak aslında üstün özelliklere donatılmış bir telefon.
Yani hani bakıldığında işlemci ve pili bir tarafa koyarsak ya hem tasarım hem işte ekran çözünürlüğü ve boyutu olsun 3 segmentli yeni bir telefon olacakların aklını karıştırabilecek bir telefon ama tabii birazdan belki daha detaylı değineceğiz. İşlemci ve pil kısmı tarafında ortaya çıkan olumsuz özellikler hani kuşkusuz bu telefonu en yüksek segmentteki telefonların biraz daha altında konumlandırıyor.
Telefonun ön yüzüne baktığımızda burada çok etkileyici bir yapı mevcut çünkü sanki ekran 5 inçlik bir çerçeve içine kısıtlanmamış da ön yüzün tamamını kaplıyormuş gibi bir görüntü mevcut. Çünkü ekran etrafındaki parlak piyano siyah yapının ovalleştirilmiş yapısı, kasayla birleşim noktalarının hissedilmiyor oluşu, sanki ekran ön yüzde bütün her yeri kaplıyormuş da çerçevesiz bir yapı varmış gibi hissetmenizi sağlıyor. Zaten ekran kenarlarına denk gelen çerçeve kısımları da olabildiğince ince tutulmuş. Alt tarafa baktığımızda 3 tane kapasitif buton görüyoruz. Bunlar HTC One X'ten miras kalan. Geri home butonu ve aslında arka plandaki uygulamaları görmemizi sağlayan çoklu görev butonu. Fakat bu butona daha sonraki güncellemelerle ki Butterfly'da da bu güncelleme mevcut. Menü tuşu görevi atayabiliyorsunuz. Bence de oldukça iyi bir düşünce. Çünkü menü tuşu olmadan gerçekten cep telefonu kullanmak, özellikle Android cep telefonu kullanmak bazen sıkıntılar yaratabiliyor. Ekranın üst kısmına baktığımızda ise burada ön yüz kamerası bizleri karşılıyor. Aynı zamanda yakınlık ve ışık sensörleri de yine bu tarafa konumlandırılmış. Kırmızıyla belirgin hale getirilmiş ayıza kısmı da yine tasarımı kuvvetlendiren, güçlendiren kısımlardan bir tanesi olmuş. Telefonun tasarımında yine genel olarak görünüşü güçlendiren yapılardan bir tanesi de sağ ve sol kısmı yerleştirilmiş olan, sanki ilk bakıldığında bir hoparlör boşluğuymuş gibi görüntülü, ızgaralı bir görünüm sunan kırmızı barlar. Sağ taraftaki kırmızı barda aynı zamanda ses açıp kapatma butonları da gizlenmiş. Bu butonların genel olarak tasarımı HTC One'dakiler oldukça fazla benziyorlar.
Aynen öyle. Neredeyse birebir görüntüyü verdiğini söyleyebiliriz. Özellikle yan tarafların kırmızı tutulması bence çok iyi olmuş. Kırmızıya siyah da iyi bir kontrast yaratmış burada bakıldığı zaman ki aslında pek çok üst seviye cihaz tutkunlarında en çok tercih edeceği renklerdir kırmızı ya da siyah renk seçeneği. Kırmızı ve siyah zaten burada bakıldığı zaman bizim One X Plus'tan biraz alışık olduğumuz modelde. Onda da siyah renk ve üzerine kırmızı butonların hakim olduğu bir tasarımla karşımıza çıkmıştı bakıldığında. Yani önden gördüğüm telefonu çok hakikaten cezbedici bir yapıya sahip. Keza arkasına baktığımız zaman da orada da hafif bombeli bir yapı var. O da yine bizim avuç içini doldurması anlamında telefonun tutuş hissiyatını kuvvetlendiren bir unsur.
Bu Windows Phone 8X'te böyle bir yapıyla karşılaşmıştık.
Evet, Windows Phone 8X'te de böyle bir yapıyla karşılaşmıştık. Hani tasarım anlamı kuşkusuz tasarım. HTC Butterfly'ın bence en güçlü yanı kendine has bir yapısı var ve hakikaten yani şahsi görüşüm burada belirtmek gerekirse eğer HTC One'dan daha güzel göründüğünü söylemem gerekiyor.
Evet, günün sonunda gerçekten her şeyi masaya koyup değerlendirdiğinizde tutuş hissiyatı, eldeki duruşu, görünüşüyle bu telefon HTC One'dan daha güzel duruyor ve elinizde daha fazla tutmak istiyorsunuz.
Tabii burada da şunu söyleyelim, tasarımla malzeme kalitesini karıştırmamak lazım. Malzeme kalitesi anlamında sonucunda HTC One alüminyum gövdeye sahip. HTC Butterfly ise biraz daha Galaxy S4'de yakın. Polikarbon malzemeye
sahip. S4'de yakın demek yanlış olacak.
Tabii yanlış olur ama S4'de hani polikarbonla güçlendirilmiş plastik olduğu için One'dan daha uzak, yani Galaxy S4'e biraz daha yakın bir yapıya sahip bu açıdan değerlendirildiğinde, ama tekrar altını çiziyorum. Tasarımla malzeme kalitesi farklı şeyler. Buna dikkat etmek gerekiyor.
Evet, telefonun altını çevirdiğimizde ise burada kapakta korunmuş micro SD kart yuvasını görüyoruz. Kapak kullanılması HTC tarafında çok fazla görmediğimiz bir şey aslında akıllı telefonlarında. Fakat Butterfly'in tasarımını kuvvetlendirebilmek ve açıkçası o çirkin portu kapatabilmek için bir kapak kullanılmış. Ses portunda ise üst tarafa baktığımızda bir kapak yok. Bu iyi haber, çünkü ses portta kapakla kapatılmış olsaydı tamam, tasarım biraz daha güçlendirilmiş olabilirdi. Fakat açıkçası sürekli müzik dinliyorsanız eğer, bu portu kapakla açıp kapatmak çok büyük bir işkence haline alıyor.
Tabii sonucunda sürekli kulaklık takacaksınız oraya.
Evet, özellikle Xperia Z kullananlar bu konuda herhalde benimle hemfikirlerdir. Kulaklığı takarken portu açıyorsunuz, kulaklığı çıkarttıktan sonra portu kapatıyorsunuz vesaire, ek bir uğraşa neden oluyor. Üst tarafta tasarımda yine aslında Butterfly'a has bir şey var. Güç tuşu ortaya konumlandırılmış. Biz bunu ilk olarak Desire X modelinde görmüştük. Güç tuşun ortaya konumlandırılmış olması oldukça farklı gelmişti bizlere. Fakat böylesine büyük bir telefonda da güç tuşunun yine yukarıda ortaya konumlandırılmış olması, aslında HTC'nin HTC One'da gördüğümüz güç tuşunun üst tarafta sağa konumlandırılmış olmasının hazırlığını çok uzun bir zamandır yapıyor olduğunun göstergesi oluyor.
Gösteriyor ama hani keşke HTC One gibi sağ tarafta olsa. Çünkü orada kullanımı daha kolay. Orta ya da sağ kısma konumlandırılması biraz kullanımı zorlaştırıyor. Hani eğer Samsung gibi yan tarafa koymayacaksak üst kısımda sağ, yani işaret parmağımıza ulaşabileceğimiz en uç noktaya konumlandırmak sanki daha iyi olabilirdi. Burada biraz hani ergonomik açıdan telefonun orta kısmındaki butonuna alışmak gerekiyor.
Son dönemde akıllı Android telefonlarda görmediğimiz bir şey var. Denklanşör butonu. Aslında bu büyüklükte bir telefonun denklanşör butonu oldukça fazla yakışırmış. Keşke bir tane de şurada bir yere bir denklanşör butonu konumlandırılsaydı da biz de en azından fotoğraf çekerken daha hızlı, daha rahat hamleler yapabilseydik.
Evet, ama maalesef Android tarafında üreticiler çok fazla hani kamera odaklı, kameraya has bir fiziksel buton kullanımına gitmiyorlar. Bu bağlamda bazı özel kameralı telefonlar için bunu konuşabiliriz belki, ama yakında çıkacak Sony'nin Honor'una de belki benzer bir kamera butonu olacak. Bu bağlamda Sony'nin çalışmalarına tanık olmaktayız. Ama hani bu Butterfly'a özgü de bir eksiklik değil. Piyasadaki 10 akıllı telefon, evet, 10 Android telefonların 9'unda maalesef bir deklanşör butonu yok.
Telefonun aynı zamanda sim kart yuvası çekmeceli bir yapıya sahip. Bu çekmeceyi açabilmek için kutu içerisindeki size gösterdiğimiz aracı kullanmanız gerekiyor. Yurt dışındaki versiyonlara baktığımızda bu çekmecenin hemen yan tarafına bir tane micro SD kart yuvası gizlenmiş durumda. Ama dediğimiz gibi Türkiye'deki modelde ne yazık ki micro SD kart desteği yer almıyor arkadaşlar. Arka tarafında 8 megapiksellik kamera ve LED flaşı görüyoruz. Alt tarafta ise Beats Audio logosu. Resmen ben buradayım diyor, çünkü siyah parlak yüzeyin üstünde mat kırmızı yapı oldukça hoş bir görünüm kazandırmış ona. Hemen altında ise oldukça güçlü mono bir hoparlör konumlandırılmış. Fakat boom sound'u dinledikten sonra açıkçası arka tarafa konumlandırılmış bu hoparlörün çok büyük bir işkence olduğunu da görebiliyorsunuz. Galaxy S4'te de keza bu böyle. Çünkü müzik dinlerken sesin bütün gücü arka tarafa doğru gidiyor. Eğer bir yansıtıcı yoksa siz aslında sesi olması gerektiği kadar güçlü duyamıyorsunuz. HTC One'la beraber gördüğümüz kullanıcıya doğru doğrultulmuş stereo hoparlörler gerçekten bu konuda devrimsel bir yapı denebilir aslında.
Bu arada hani tasarımdan bahsetmişken hoparlör tarafı dediğin gibi hani HTC One'la kıyasladığımız zaman ses maalesef daha kötü yapıda, ama teknik anlamda kıyaslarken bu telefonu aslında HTC One çıkmadan önceki bir telefon olarak da burada değerlendirmek gerekiyor. Tasarımla ilgili ben de şunu eklemek istiyorum. Telefonun arka kısmı piano black dediğimiz siyah yapıya sahip. Hani bu telefon çok daha şık gösteriyor. Özellikle ışıklı ortamlarda arkanın parlamasına neden oluyor, ama aynı zamanda parmak izi de tutan bir yapıya, evet, sahip. Telefon hem önde hem de arka kısmında böyle siyah çok egemen olması. Böyle çok titiz insanlar vardır. Yani üzerinde hiçbir çizik, hiçbir böyle parmak izi görünmesini isteyen bazı karakterler vardır. Onlar açısından herhalde biraz olumsuzluk yaratabilir. Çünkü telefonun özellikle arkası hakikaten parmak izini belli eder yapıda.
Evet, ne yazık ki gerçekten çok fazla kirleniyor. Zaten şu an kamerada da görüyor izleyenlerimiz. Etrafı parmak izi dolu, ki biz bunu videoya başlamadan önce oldukça fazla silmiştik, temizlemiştik. Ne kadar silerseniz silin günün sonunda bir yarım saat kullanımdan sonra telefonun her yeri parmak iziyle dolmuş.
Ama zaten belki de arkası çizmesinde kılıf kullanmak isteyenler olacaktır. Hani kılıf kullanıldığı takdirde zaten böyle bir sorun ortaya çıkacak.
Evet, arka tarafı zaten görmeyeceksiniz olabildiğince fazla. Cep telefonu tutuş hissiyatına gelirsek eğer biraz değindik, fakat bu konuya şunu söyleyebilirim. Telefon gerçekten ince ve hafif yapısıyla elle tutması oldukça kolay bir cihaz haline almış. Cebinize taşırken de çok fazla his uyandırmıyor. Yani büyük bir cihaz taşıdığını hissetmiyorsunuz. Galaxy S4'te bu konuda oldukça benzer bir yapıya sahip olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü Galaxy S4'te büyük ekrana sahip olmasına rağmen oldukça ince hatlara ve hafif bir yapıya sahipti. Aslında HTC Butterfly ile bunu çok daha öncesinden başarmış, fakat bu telefonun yaygın satışa başlamaması gerçekten bu firma için çok büyük kayıp olmuş. Daha fazla ülkeden hızlı bir şekilde satın alabilir olsaydı belki bugün One X'i bile konuşmuyorduk. One'a bile gerek yoktu. HTC Butterfly'ın yenilenmiş bir versiyonuyla yolunda çok daha hızlı bir şekilde devam ediyor.
Butterfly'ın da yeni versiyonu. Butterfly X'i tanıttılar. Yani 3000 mAh'nin üzerinde pil. Snapdragon 600'ün 1.9 GHz'de çalışan versiyonu gibi. Hani zamanlama konusu zaten bir sıkıntı orada. O kesin bir unsur. Dünyanın ilk 5. Full HD ekrana sahip telefonu Türkiye'ye piyasaya çıktıktan 6 ay sonra geliyor, 7 ay sonra geliyor. Bu zaten orada bir HTC'nin hanesine yazacağımız olumsuzluk olarak söylenebilir. Tutuş hissiyatı konusunda bu telefonun beğendiğim tarafı şu. Telefonun arkasının böyle bombeli yapıya sahip olması elimize aldığımızda telefonu avuç için dolmasını sağlıyor. Bu tabii ki geri bildirim olarak bizlere daha iyi bir kullanım deneyimi yaşatıyor. Bu bağlamda HTC zaten hem One modelinde hem de Windows Phone 8 X'de zaten bu tasarımı yapmıştı. Güzel tarafı bu. Bu tasarımın kötü tarafı var mı? Var. Masanın üzerine koyduğunuz zaman ön ve altı kısmı biraz boşlukta kalıyor ve böyle hani örneğin telefon çaldığında ve titreşim açıksa telefon böyle hoplamaya başlıyor yerinde.
Ya da böyle mesela masaya koyup eğer üstteki tuşlara tıklamak isterseniz sağ sol taraf tabii ki bastığınız zamanlarla böyle oynuyor telefon.
Ama işte hani yani çiçeği seven dikene katlanır misali burada hani telefonun sahip olduğu avantajların yanında böyle bir dezavantajı var ama daha düz arka yapıya sahip Galaxy S4 gibi telefonlara baktığımız zaman bu masanın üzerindeki sıkıntılar onlarda yok fakat onları elimize aldığımız zaman da köşelerini tutuyoruz. Telefon ve avucumuzun arasında bir boşluk oluşuyor.
Boşluk kalıyor.
Yani telefonu daha iyi hissedebilmek ya da daha iyi kavrayabilmek açısından arkanın hafif tombul, hafif oval yapısı biraz daha iyi bir geri bildirim veriyor.
Telefonun tasarımı ardından güç tuşuna basıp çalıştırdığımızda ise bizleri burada çok da yabancı olmadığımız bir yapı karşılıyor. Çünkü telefonun üzerinde Android 4.1 işletim sistemi var. Çok yakın bir zamanda güncellemesi çıkacak fakat Android 4.1 İşletim sistemiyle beraber de Sense 4 Plus arayüz bizlere sunulmuş durumda. Güncellemeyle beraber Sense 5'e geçecek Butterfly. Fakat tabii ki biz bu güncellemeyi beklemek yerine şimdiden incelemeyi çekmek istedik. Çünkü güncellemenin Türkiye'ye ne zaman oluşacağı konusunda henüz kesin bir tarih yok.
Kutudan çıktığı haliyle bu şekilde.
Evet, kutudan çıktığı haliyle Sense 4 Plus'la beraber gelmekte cep telefonu. Sense 4 Plus'a baktığımızda aslında her ne kadar Sense 5 piyasaya sürülmüş olsa da genel anlamda piyasadaki bütün arayüzlerle çarpışabilecek yetenekli bir arayüz olduğunu söyleyebiliriz. Klasör oluşturmak kolay, kilit ekranında bazı bilgiler görebiliyorsunuz. Aynı şekilde kilit ekranından bazı fonksiyonlara hızlı bir şekilde ulaşmanız mümkün. Sadece tek yapmanız gereken şey ilgili fonksiyonu alıp kilit ekrana doğru sürüklemek. Daha sonrasında hemen sürüklediğiniz fonksiyon aktif hale geliyor ve kullanabiliyorsunuz. Bildirim çubuğumuz var. Bildirim çubuğumuz tabii ki Android 4.2'ye sahip olmadığı için bu cep telefonu. Ek bazı özelliklere sahip değil, çift parmakla çektiğinizde herhangi bir fonksiyonları, hızlı ulaşım butonları ekranda görüntülenmemekte. Ayarlar menüsüne girip baktığımızda oldukça ayrıntılı ayarların yine kullanıcının rahat ulaşabileceği şekilde listelendiğini görüyoruz. Aynen. Bu konuda gerçekten Sense 4 Plus eğer ilk defa bir akıllı cihazla tanışıyorsanız oldukça fazla yardımcı olacak. Ek fonksiyonlara sahip, mesela telefon rehberini ben her zaman beğenmişimdir HTC'nin, hem hızlı açılır hem de akıllı T9 klavye sayesinde istediğiniz kişiye çok isabetli bir şekilde çok az tuşa basarak ulaşabilirsiniz. Kaldı ki Sense 5'le de bu devam ettirilmekte. Tabii ki programlar arayüzüne girdiğimizde 5 inçlik bir ekranda programları sağdan sola kaydırmak veya sağdan sola kaydırmak bazı insanlara zor gelebilir. Çünkü eğer küçük parmaklara sahipsek ekranı sağdan sola itmek veya soldan sağa çekmek burada bir zorluk yaratabiliyor. HTC de bunu düşünerek zaten Sense 5'te dikey bir hareket konumlandırmış durumda programlar arayüzüne. Genel olarak geçişler filan tatmin edici hızlarda fakat HTC One veya Galaxy S4 gibi cep telefonlarıyla karşılaştırıldığında mükemmel bir hıza sahip olduğu da söylenemez cep telefonu.
Ya bu bağlamda HTC'nin Sense 4 Plus arayüzüne baktığımız zaman bence en güzel tarafı alışkanlıkları sürdürebiliyor olmamız. Çünkü Sense 5 yepyeni bir arayüzdü. Biraz kullanmak, adapte olmak gerekiyordu ama Sense 4 Plus yani 4'ün en güncel hali, 5 öncesindeki en güncel Sense arayüzüne baktığımız zaman hem Android dünyasına yakın olanlar çok hızlı adapte olabiliyorlar, kullanabiliyorlar hem de bence yeni Android'le yeni tanışacak birisi için 5'ten daha kolay gibi bir yapısı var. Yani 5'te Blink Fit vesaire bir sürü yeni özellik var. Bunların hepsine adapte olmak, işte ana sayfaya uygulamalar ya da bazı web servisine entegre etmek gibi detaylar biraz kafa karıştırabiliyor. Özellikle teknolojiye uzak insanlar için. Dolayısıyla Sense 4'ün burada öyle bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Galaxy S4 ve HTC One'la kıyasladığımız zaman evet telefonun akıcılığı belki o seviyede çalışmıyor bakıldığı zaman ama hani telefonun örneğin rehberden bahsettin sen. Bir Galaxy S3 ve Galaxy S4'ten daha iyi çalışan bir rehberi var. Daha hızlı yüklenen ki Samsung'un kronik sorunudur o. Hani daha hızlı açılması yönünde bazı çözüm alternatif metotları var ama bakıldığı zaman sonunda telefon kutudan çıktığı haliyle yavaş yüklenen bir rehbere sahip. HTC'nin Sense arayüzünde ise böyle sıkıntıların olmadığını görmekteyiz. Ve arayüz tarafında hani programlardan bahsetmiştik. İnternet uygulamasına biraz istersen burada değinelim. HTC'nin hani internet tarayıcısı zaten iyi çalışan bir tarayıcıydı. İyi bir donanımla birlikte sıkıntısız çalışabiliyor.
Evet, sıkıntısız çalışıyor. Fakat burada şöyle bir durum var. Tabii ki biz hep HTC One'ı ve Galaxy S4'ü örnek alıyoruz. Çünkü bu telefon onlara benzer bir fiyattan satılıyor. Hı. Hani genel olarak fiyat kategorisine baktığımızda 1800-2000 TL bandında bir satış fiyatına sahip. Bunu daha sonrasında videonun sonunda konuşacağız da ayrıntılı olarak. Fakat kendi default internet tarayıcısı performans anlamında tatmin edici olsa da son nesil telefonlar kadar büyük bir performans beklememek lazım. Belki Sense 5 ile beraber, yeni güncellemeyle beraber internet tarayıcısının performans artışına şahit olabiliriz. Açıkçası ben Chrome'u default tarayıcı olarak kullanmaya başladım, yerleşik tarayıcı olarak. Çünkü Chrome performans anlamında çok mükemmel olmasa da Butterfly üzerindeki standart tarayıcıyla neredeyse benzer bir performans sunuyor. Yani bu konuda gerçekten yeni bir güncellemeyle bu cep telefonunun internet performansı biraz daha arttırılabilir diye düşünüyorum Erdoğan.
Tabii en azından Chrome sürekli güncellenen bir mobil tarayıcı. HTC ve default internet tarayıcılarına baktığımız zaman hani Samsung, HTC ve diğerleri sürekli bir internet tarayıcısı güncellemesi çıkarmıyorlar. Genelde büyük güncellemelerin içerisinde oluyor. Bu açıdan bakıldığı zaman Chrome'un bazı katma değerler kattığını zaten açık bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii ki hani Galaxy S4 ve HTC One'la kıyasladığımız zaman internet tarayıcısının performansı örneğin bunu SunSpy'de de ölçümleyebiliriz bakıldığı zaman. Yani daha yavaş ama bunun zaten çeşitli nedenleri var. Birincisi zaten daha güncel bir arayüz ve işletim sistemi sürümüne sahipler onlar. Diğer taraftan işlemcileri zaten daha güncel. İşte daha hızlı bellek kullanıyorlar. Bunların hepsini topladığımız zaman günün sonunda biraz daha yavaş bir internet deneyim sunumu söyleyebiliriz evet. Ama yine de pek çok kişinin internet ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilecek
düzeyde tabii Xperia Z ile karşılaştırırsak Xperia Z ile benzer bir deneyim sunuyor. Çünkü zaten aynı donanımsal özelliklere sahipler. Şimdi birçok kullanıcı Xperia Z de yeni bir telefon olduğu için onu da üst seviye bir telefon gibi görüp diğer Galaxy S4 veya HTC One karşısına koyuyor ama Xperia Z'nin rakibi HTC Butterfly gibi telefonlar ya da Nexus 4 gibi bir telefon. Tabii orada çünkü içerisindeki donanım eski.
Sony tarafında şu an Xperia Z'nin üzerine koyabileceğimiz başka bir telefon olmadığı için öyle bir algı çıkıyor.
Evet,
Xperia Z ultra lanse edildi ama hem telefon kategori anlamında başka bir sınıfın telefonu hem de henüz piyasada çıkmış bir telefon değil. Sony'nin en yüksek telefonunu alıp Samsung HTC'nin en yüksek telefon modeliyle kıyasladığımız zaman böyle bir olumsuzluk ortaya çıkabiliyor ama bakıldığı zaman Xperia Z daha çok HTC Butterfly'ın rakibi olabilecek bir telefon ya da HTC Butterfly daha çok Xperia Z'lere kıyaslanması gereken bir telefon.
Telefon üzerinde çeşitli internet hesaplarını, internet e-posta hesaplarını kurabileceğiniz bir yerleşik e-posta işlemci var. Fakat zaten Android'lerinde ben birçok kullanıcının Gmail'in standart uygulamasını kullandığını düşünüyorum. Gmail uygulaması da olabildiğince iyi çalışıyor. Zaten mailları biz daha çok burada klavyeden söz edilmek için değiniyoruz. HTC'nin yerleşik klavyesi Türkçe tahminler konusunda oldukça başarılı. Hızlı yazarken tahminler ve düzeltmeleri kolay bir şekilde yapabiliyor. Ayrıca 5 inçlik ekran sayesinde büyüyen tuşlar da yanlış tuşa basma oranınızı oldukça azaltmış. 5 inç bir ekran, ben bunu Galaxy S4 ve Xperia Z'de de söylemiştim. SwiftKey'in Türkçe karakterleriyle beraber kullanımını da oldukça fazla kolaylaştırmakta. Tabii ki SwiftKey gibi daha gelişmiş bir klavye kullanarak da cep telefonunda yazım işlemini sürdürebilirsiniz. Gerekli yerde de HTC'nin yine modern klavyesine geçerek de SwiftKey'in yetersiz kaldığı yerlerde yine yazma işini hızlı bir şekilde devam ettirmek de mümkün.
Aslında klavye burada belki biraz daha fazla önem kazanacak bir zamanlama içerisindeyiz. Bakıldığı zaman şimdi telefon operatörleri de 15 liraya, 20 liraya Facebook, Twitter ve 5000 tane SMS'in olduğu bazı paketler sunmaya başladılar. Şimdi 5000 SMS 5000 kere klavyeyi kullanmak anlamına geliyor. Doğası gereği de klavyenin daha bizi tatmin edebilecek bir yapıda olması gerekiyor ki burada senin altını çizdiğin nokta bence çok önemli. Ekran boyutu büyüdükçe klavyenin yerleşimi de daha rahatlıyor ve klavyenin tuşlarının büyümesi de bizim onu daha fazla ve daha rahat kullanabiliyor olmamızı sağlıyor. Bu bağlamda bence default diyebileceğimiz varsayılan klavye oldukça iyi zaten. Ama daha iyisini isteyenler için sonucunda tek kişilik klavye yazmak olan bir SwiftKey var ya da benzeri bazı birkaç alternatif daha var ama SwiftKey herhalde Türkçe tahminler olsun, genel kullanım olsun. Şu an Android marketteki en iyi yazılım. Zaman zaman da fiyatını düşürüp 1 dolara, 1,5 dolara da sattıkları oluyor. Standart klavyeden hoşlanmayanlar SwiftKey'e de geçebilir.
Satın alıp kullanabilirler. Telefonu çok da ortam yeteneklerine geldiğimizde ise ben müzikle başlamak istiyorum. Çünkü sonuçta Beats Audio temasının yine ön plana tutuldu. Aynen. Kırmızı renklerin ön plana çıkardığı bir telefon modeli elimizde. Beats Audio gerçekten ses özelleştirmesi konusunda HTC'yi farklı bir yere taşımış durumda. Fark yaratıyor. Özellikle bassların daha fazla arttırılmış olması birçok kullanıcı için oldukça önemli. Tamam, hassas kulaklar tizleri, orta sesleri ve bassları orantılı bir şekilde duymak istiyor olabilirler. Fakat genel olarak trende baktığımızda Beats Audio kulaklıklarında satış rakamları ve pazar payının hızlı yükselişi gösteriyor ki insanlar aslında temiz bası orta ve tiz seslerden daha fazla önemsiyor.
Burada aslında şunu gösteriyor bence, insanlar iyi sese para verecek durumdalar. Çünkü bakıyorsunuz bugün kitapçıya giriyorsunuz, kitaptan önce kulaklıkları görür hale gelmişsiniz. Kulaklıkların fiyatlarına bakıyorsunuz, en ucuzu 500-600 liradan başlıyor, 1000 liraya, 1500 liraya gidenleri de var. Bu şunu gösteriyor, insanlar hakikaten onları eğlendirebilecek unsurlara para harcamaya hazırlar. En azından bütçesi el verenler için. bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman da HTC kendi kullarında şu an hani belki en ses odaklı firma olarak ilerliyor diyebiliriz. Çünkü tamam Samsung Galaxy S4'te de Wolfson ses çipi var. O da kendi açısından performanslı bir ses yongası ama bir Sodyo'nun gerek marka değeri olsun, gerek sese kattıkları olsun, yazılımsal amfi desteği, daha sonra donanımsal bazı desteklerin gelmesi olsun. Bu açıdan HTC farklı kılıyor. Ya HTC şunu yapabilirdi. Belki böyle üst seviye telefonların yanına iyi bir Beats Audio markalı kulaklık belki ilave edilebilirdi. Bir yere onu da denildiler, sonra vazgeçtiler. Ama günün sonunda bakıldığında bu telefon sesle özdeşleşmiş 5 inçlik nadir telefonlardan bir tanesi.
Kutu içinden çıkan kulaklıklara gelirsek eğer ne yazık ki yerleşik müzik çalar ve telefonun müzik performansı kadar başarılı değiller. Yerleşik kulaklıkları büyük ihtimalle değiştirmek isteyeceğinizi düşünüyoruz. Üzerindeki mikrofon yine iyi çalışıyor olsa da ne yazık ki dediğimiz gibi kulaklık bas konusunda B-Sider'ın performansını yansıtmaktan biraz uzakta kalıyor.
Ne X1 ne de Galaxy S4'ün kutu içeriğinden çıkan, hatta belki Sony Xperia Z'nin bile kutu içeriğinden çıkan kulaklıklar kadar performans vermiyor ama hani telefondan Beats Audio beni ilgilendirmez, ben müzikle dinleyeyim diyenler için yeterli
performans. Evet, idare eder. Hands-free özelliklerini rahat kullanabileceğiniz bir kulaklık haline almış. Telefonun resim gösterebilmek için tabii ki bir galeriye ihtiyacı var. HTC'nin yerleşik galerisi görevini oldukça iyi bir şekilde yapabiliyor. Yer bazlı gruplandırmaya gidebiliyorsunuz. Aynı zamanda direkt olarak resimlerin hepsini görebilmek için de klasör bazlı bir gruplandırmaya gidip bunları görüntüleyebiliyorsunuz. Video oynatma konusunda zaten diyecek bir şey yok. Snapdragon S4 Pro platformu MKV dosyaları oynatma konusunda da başarılı. BS Player'ı kurup ücretsiz versiyonu, bütün dosyaları, bütün videoları altyazı olarak izlemeniz mümkün. Bunun haricinde 5 inçlik ekranda renklerin çok canlı göründüğünü, videoların akıcılığının gerçekten insana keyif verdiğini ve videodan hoşlanan insanlara şunu söyleyebiliriz. Gerçekten piyasada 5 inç telefonlar çoğaldı. Video izlenmek isteniyorsa 5 inç bir telefon burada çok daha iyi bir çözüm olacaktır ki aynısını Butterfly'da hissediyoruz.
Bence hani video konusundaki avantajı Super LCD 3 ekran teknolojisine sahip olması, özellikle dışarıda gün ışığındaki kullanımlarda ekran parlaklığı sınıfındaki en yüksek değerlerden bir tanesini sunuyor. Galaxy S4 ile kıyaslandığınızda ekranın daha parlak olduğunu söyleyebiliriz. Evet hani Galaxy S4'ünde belki yeniden renk üretim ve siyah ya da yeşil gibi renkleri üretim açısından avantajları var ama gün ışığında Galaxy S4 ile kıyasladığımız zaman bu telefonun kullanması çok daha kolay bir yapıya sahip. Ve video konusu zaten 4 çekirdekli yüksek performanslı bir işlemcimiz var. Her dosya formatını neredeyse akıcı bir şekilde oynatabilecek düzeyde bir performans sunuyor bizlere. 5 inç zaten dediğin gibi ekran, eğer telefondan video izlemek istiyorsak eğer en ideal ya da ideal en yakın telefon olarak gösterilebilir. Her ne kadar Sony 6.44 inçi aynı zamanda bir video medya oyuncusu olarak konumlandırsa bile bu cihaza video oynatıcısının yanında aynı zamanda yanınıza taşıdığınız bir akıllı telefon, bir telefon olma özelliğine de sahip. Bence ideal kombinasyonu yakalama açısından video, akıllı telefon, internet gibi tüm bu uygulamaların hepsinin ortak noktada buluştuğu ekran boyutu 5 inç olmalı.
Evet, 5 inç gerçekten hem taşınabilirlik konusunda çok ideal bir şey hem de video veya internet deneyimini arttıran bir özellik oluyor. Genel olarak tabii ki multimedya özelliklerinden bahsederken kameraya değinmemek olmaz. Galeriye de girdik buradan zaten. Kamerası dediğimiz gibi HTC One X'ten One X Plus arasında kalan bir kaliteye sahip. Çektiği fotoğraflar tatminkar, zaten 8 megapiksel çözünürlüğü var. Burada her ne kadar ultra piksel kelimesi geçmiyor olsa da F2.0 lensiyle beraber düşük ışıkta da yeterli performansı sunduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki piyasada şu anda çok daha iyi fotoğraf çeken telefonlar bulunmaktalar. Fakat kategorisi itibariyle Butterfly'ın kamerasında orta üst segmentte yer aldığını ve kullanıcısını üzmeyeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.
Biz videonun başında konumlandırırken daha çok Nexus 4 ve Xperia Z ile belki konumlandırabileceğimizi söylemiştik. Kamerası Nexus 4'ten çok çok daha iyi bir kameraya sahip. Xperia Z ile kıyasladığımız zamansa Sony'nin orada bir miktar daha önde olduğunu söyleyebiliriz. HDR video kaydı gibi bazı ekstra avantajları da var. Ama dediğimiz gibi Butterfly'da kötü fotoğraf ve kötü video çekmiyor. Bu açıdan bakıldığı zaman kendi dönemi veya kendi jenerasyonun içerisindeki en iyilerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Ama hani kesinlikle HTC One ve Galaxy S4'ün yanına yaklaşabilecek kamera performansına da sahip değil.
Video performansı ise yine birçok kullanıcıyı tatmin edecektir. Keskin ve 30 kare saniye akıcı videoları Butterfly ile beraber kayıt altına almanız ve daha sonrasında izlemeniz tabii ki mümkün. 5 inçlik bir telefondan bahsediyoruz. Dedik ki film izlemek, fotoğraf çekmek bu cihazda çok keyifli. Web'de gezmek de yine keyifli. Fakat bir diğer keyifli yapılabilecek bir şey de tabii ki oyun oynamak. Ray Racing 3 aslında son güncellemelerinden sonra daha optimize çalışmaya başladı. Snapdragon S4 Pro platformunu taşıyan Xperia Z gibi telefonlara dahi artık akıcı bir şekilde çalıştığını görebiliyoruz ki Butterfly'da Xperia Z ile aynı donanımı taşıyor ve yine Real Racing'i ara sıra böyle frame atlamalar hissediyor olsak da yine akıcı bir şekilde oynatabiliyor. En azından yarışı bütün keyfiyle oynayabiliyorsunuz ki daha öncesinde HTC One zamanlarına test ettiğimiz versiyonuyla karşılaştırdığımızda biliyorsunuz One'da daha yüksek bir donanıma sahip olmasına rağmen yavaş çalışıyordu. Şimdi oyun daha yavaş platforma sahip telefonlarda bile hızlanmış durumda. Aslında biraz da şunu görüyoruz. Cep telefonlarının donanım ne kadar gelişirse gelişsin eğer oyun optimize değilse ne yazık ki yavaş oynamak zorunda kalıyoruz. Çünkü Full HD için Adreno 320 yetmez derken Ray Racing'e artık daha yüksek kare saniye oranlarında Full HD ekranlı bir cep telefonu da oynamaya başlamış durumdayız. Performans trendinde akla gelen bir diğer oyunda Grand Theft Auto. Grand Theft Auto Vice City'ye geçtiğimizde ise ayarlar menüsüne girip göstermelikler var. Full HD çözünürlükte bütün ayarlar sonuna kadar açık ve görüş sahası yine sonuna kadar açılmış durumda. Oyuna girip oynamaya çalışıyoruz. Genel olarak frame kare saniye sayısı 30 kare saniye altına oldukça fazla düşüyor ama oynanabilirlik konusunda çok büyük etkileri olduğu söylenemez. Evet, keyif kaçırıcı fakat yine oynamak isteyenler de Full HD çözünürlükte Grand Theft Auto'yu bu telefon üzerinde oynayabilirler. Görünen o ki oyunlar gitgide daha optimize olmaya başlamış durumdalar. İlk Full HD cep telefonlarını test ettiğimizde ne yazık ki bu X1Z'ye denk geldi ve o zaman hiçbir oyun hazır değildi bu platforma. Ve doğal olarak hepsi daha yavaş çalışıyorlardı. Şimdi yine Grand Theft Auto'ya baktığımızda frame atlamaları yine bariz bir şekilde var. Ara sıra oyun tekliyor ama yine Snapdragon S4 Pro platformunda da Full HD çözünürlükte oynamak istiyorsanız eğer katlanabilir bir oyun deneyimi sunuyor. Şunu da belirtmek lazım, Android platformu ya da oyunculuk tabii ki sadece 3 boyutlu yüksek seviyede donanım isteyen oyunlardan ibaret değil. Sonuçta bu cihazlarda platform oyunları da oynayabilirsiniz ki. Mesela ben Rayman Jungle Run'ı size tavsiye ederim. 5 inç ekranda bu parlak Super LCD 3 ekranda oldukça güzel görünüyor ve çok keyifli bir oyundur. Sonuç olarak Tower Defense oyunlarından biri olan Feet Runners 2'yi de bu cihazda açıp yine oynayabiliyorsunuz. Yani bu oyunlar neredeyse bütün Android cihazlarda çalışmaktalar. Ve eğer amaç oyunsa, vakit geçirmekse, telefonunuz Full HD olsun, Snapdragon S4 Pro olsun, S800 olsun veya aşağısı olsun, oynayacak mutlaka oyunlar bulabiliyorsunuz. Artık Android platformu da olabildiğince olgun bir hale gelmiş durumda. Şimdi burada herde oyun dedik, performans dedik ve Scentic test tablosu görüntüleyelim ki Scentic testleri biz her zaman söylüyoruz zaten, Antutu'nun da mesela Intel sonuçlarını yanlış verdiği ve Intel'in boş yere birçok kişi tarafından sanki geleceğin platform olacakmış gibi görüldüğü de ortaya çıktı.
Birden skorlar 120 düştü.
Evet. Yani size şunu her zaman söylüyoruz, sakın ola benchmark sonuçlarına bakarak bir cep telefonu değerlendirmeyin çünkü gerçekten hiçbir işe yaramıyorlar şu anda. Günlük kullanımda, oyun deneyiminde hiçbir bilgi vermiyorlar. Özellikle cep telefonlarının stabilitesini karşılaştırma konusunda bazı kullanacağı rakamlar üstünden konuşuyorlar. Değersizler arkadaşlar ama biz yine de bir kitle var bu benchmark sonuçlarına değer veren. Onlar için yine benchmark sonuçlarını listeledik. Benchmark sonuçları ardından tabii ki en önemli konulardan bir tanesine geldik, batarya. Butterfly ilk duyurulduğunda 5 inç Full HD ekran derdi. Snapdragon S4 Pro dendi. Bunlar bizi gerçekten çok fazla heyecanlandırmıştı. Ama ne zaman ki 2020 mAh bataryayı gördük, acaba dedik. Yani bu nasıl bir pil performansı sunacak? İlk ROM sürümlerinde gerçekten bataryasıyla ilgili pek güzel şeyler söylenmedi. 8 saatten sonra kapanıyor dendi birçok kişi tarafından. Fakat ROM güncellemeleri ve içindeki kernel tabii ki çok fazla gelişti. HTC donanımı kullanmayı öğrendikçe pil konusunda sıkıntıları yavaş yavaş atmaya başladı. Biz cep telefonunu alır almaz test için GSM Battery Pro'yu kurduk. Bu Battery Monitor Pro programı direkt olarak cep telefonunda ne yapıyorsanız kayıt altına alıyor ve size günün sonunda istatistikler sunabiliyor. Şu an ekranlarınıza bizim yoğun kullanım senaryosu olarak isimlendirdiğimiz plan gelmekte. Bu planda 3G ve Wi-Fi standart eş zamanlı olarak çalıştırıldı. Yarım saat telefon görüşmesi yapıldı. Ekran da 3 saatin üzerinde açık kaldı. 3 saatin üzerinde açık kaldığı zamanki değerlere baktığımızda tabii ki en yüksek parlaklık seviyesi de çok uzun süre kullanılmadı. Yani sokağa çıkıp güneşin altında kullanırsanız tabii ki daha az ekran açık kalma süreleriyle karşılaşabilirsiniz. Biz daha çok kapalı ortamlarda, yine aydınlık ortamlardaydık. Fakat gördüğünüz gibi orta ve loş ışık ayarlarının daha fazla olduğunu görüyorsunuz tablodan da. Genel olarak baktığımızda 3 saatin üzerindeki ekran açık kalma süresinde biz ne yaptık? Web'de gezdik.
Oyun oynadık.
Tabii oyun burada yaklaşık 10 dakikalık bir süreyi kapsıyor. Sadece telefonun genel özelliklerine bakmak için kullanıldı. Çünkü oyunlar pil süresi konusunda ne yazık ki belirleyici değiller. Bazı oyunlarla 1 saat gidiyor, bazı oyunlarla 2 saat boyunca açık kalabiliyor. Bu oyunun donanımına kadar yorduğuna bağlı. Ama şunu söyleyebiliyoruz ki net bir şekilde telefon bir günü böylesi yoğun bir kullanımı dahi rahat bir şekilde tamamlayabiliyor.
Şimdi HTC'nin pil konusundaki durumunu değerlendirirken Butterfly'de önce One ve One X Plus'a bakmak lazım. One X pil konusunda kötü bir telefon çıktı dönemde ki orada en büyük kabahat de Tegra 3 platformunun kötülüğündeydi enerji tüketimi anlamında. Daha sonra One X Plus'a geçildiğinde yine Tegra 3 vardı ama pil ömrünün birden ciddi şekilde geliştirildiğini gördük. Buradan belki güç yönetim devresi geliştirilmişti ama daha da önemlisi HTC yazılım tarafında da işi kontrol etmeyi biraz daha fazla öğrenmişti. Sonucunda firmalarda her yeni jenerasyonda daha fazla şey öğrenir haldeler. Butterfly'a baktığımız zaman 2020 mAh'lik pil, yani teknik olarak kapasite bazında düşük bir pil.
Evet, mükemmel yani, değil
mükemmel
yani.
Mükemmel değil. Xperia Z'yi biz hani konuşmak gerekirse bunun rakibi olarak. Xperia Z'de 2330 mAh pili var. Bunda 2020 mAh, neredeyse 300 mAh'lik bir fark var. Hani bazen bir önceki videolarımızdan bir tanesinde bize de öyle bir yorum gelmişti şimdi. 300 mAh ne olacak, hayat mı kurtaracak? Ama oranladığınız zaman %20-25'e denk gelen bir orandan bahsediyoruz ki. Pil yani sonucunda
10 saat 12,5 saat yapan bir oran.
Yapan bir oran kaldı ki pil yani bu hani. İşlemcisi 110-15 hızlı olur fark etmez ama pil bittiğinde bu cihaz ölüyor zaten yani, kullanamıyorsunuz.
Hiçbir işe yaramaz hale geliyor.
Ya bu açıdan teknik farklar hani o noktada büyük önem taşıyor. Ama sonucunda Butterfly'a baktığımız zaman ilginç bir şekilde son güncellemeler sonrasında telefon dengeli kullanımda bir günü artık hani tam böyle bir gün belki olmasa bile her yani ideal kullanıma yakın kullanım senaryolarında sıkıntı yaratmayacak pil performansını sunabiliyor.
Evet, 10 saatin üzerinde bir kullanım sunabiliyor ki bu da birçok kullanıcı için oldukça yeterli. Tabii ki modern telefonlara baktığımızda özellikle Galaxy S4 gibi artık onlar 14 saatin 15 saatin üzerine çok rahat bir şekilde çıkabiliyorlar.
Tabii pil konusunda şunu söyleyeyim, bu yine çok subjektif değerler veriyoruz biz. Sonucunda nasıl kullandığınızla alakalı olarak değişebilir. Alıp telefonu full şarjdan sonra sürekli oyun oynarsanız 3. saatin sonunda pilin bittiğine de tanık olabilirsiniz. Ya da sürekli internete girerseniz yine 4. 5. saatte bittiğine tanık olabilirsiniz. Ya da sadece müzik dinlerseniz 2. günü gördüğünüzü bile belki tanık olabilirsiniz. Bu sizin nasıl kullandığınızla alakalı ama biz her kullanım senaryosunu deneyerek test etmeyi öngörüyoruz genelde testlerimizde. Bu bağlamda bakıldığında dakikadan bir güne yakın performans değerlerini elde edebiliyoruz.
Tabii bir diğer pil testimiz daha var. Onu da ekranlarınıza getirmek istiyoruz. Çünkü burada kullanıcılar şuna diyebilirler. Yarım saat telefonla görüşmezsem ne kadar bir kazanç sağlarım diye. Yaklaşık olarak yarım saat telefon görüşmesi bir saatlik bir pil avantajı da sağlıyor Erdi. Tabloda da görülebileceği gibi eğer telefon görüşmesini 5 dakika 10 dakika yaparsanız ki ben birçok insanın da aslında çok da fazla telefonla konuştuğunu düşünmüyorum. Hafta sonları özellikle.
Mesajlaşıyorlar.
Kısa mesajlaşma programları burada oldukça büyük bir etkinlik sağlamış durumdalar. 4 saatin üzerine ekranı çıkartabiliyoruz ki bu da yine hani 5 inç Full HD ama 2020 mAh bataryalı bir telefon için başarılı bir değer.
Evet, başarılı bir değer. Dediğin gibi artık konuşmaktan ziyade insanlar yazışma yönünde günlük ihtiyaçlarını karşılama noktasındalar. Yine aynı yere geliyoruz. Kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak değişiyor. Yani telefonun sesli iletişim özelliğini kullanmadığınız takdirde pil ömrümüz zaten arttığını tablodan da görmekteyiz. İnsanların artık kullanım değişkenlerine göre değişiyor ama Galaxy S4 ya da HTC One'ın pil performansını beklememek gerekiyor. Xperia Z ile kıyasladığımız zaman burada biraz kullanım alışkanlıklarına göre değişebilir ama Xperia Z'de de daha büyük pil ve stamina mod gibi bazı özellikler var. Yani onun totalde biraz daha bir pil performansı sunduğunu söylemek gerekiyor ama HTC Butterfly ile ilgili 2020 mAh'de takılıp bunun pil performansı kötüdür demek de yanlış. Hani bu yaptığımız testler sonrasında gördük ki ROM güncellemeleri sonrasında telefon gerçekten de kaydeder pil performans sunabilir.
Evet, açıkçası bizi şöyle şaşırttı. Biz çünkü daha kötüsünü bekliyorduk. Yani biz Butterfly ikna edildiğinden beri 2020 mAh'in kesinlikle yetersiz olduğunu düşünüyorduk ama görünen o ki eğer telefon hani hep söylüyoruz Android sürümü önemli, üzerindeki ROM sürümü, ROM'un stabil çalışması çok önemli diye. Eğer stabil bir ROM'a sahipse ki burada iPhone'un da iOS'la beraber neden bu kadar iyi işler ortaya çıkarttığının bir
yazılım
donanım uyumu iyiyse eğer bataryanızın çok büyük olması, işlemcinizin dünyanın en hızlı işlemci olmasına gerek yok. Gerçekten iyi işler çıkartabiliyorsunuz. Şimdi telefonu masaya koyduk Erdi.
Ortaya dalalım hatta.
Güzel özellikleri var. Telefon genel olarak piyasada karşılaştırıldığında bana göre eğer 32 GB'lık dahili bir belleğe sahip olsaydı default hani bu 1800 liralık fiyatıyla belki HTC One alacaktan da aklını çelip gel beni al diyebilecek bir telefondu. Fakat şu an karşımızda 16 GB dahili hafızaya sahip olan ve kullanıcıya bunu sadece 12 GB'ya yakın bir kısmını kullandırtan,
SD kart slotu olmayan,
micro SD kart slotu olmayan, boom sound gibi özelliklerle donatılmamış HTC Zoe, ultrapiksel kamera gibi özellikleri bulunmayan,
bir jenerasyon eski işlemcisi olan,
bir jenerasyon eski işlemcisi bulunan daha küçük bir bataryaya sahip olan ama yakışıklı daha büyük görünen bir ekran, Full HD çözünürlükte daha büyük bir ekrana ve yakışıklı görünüme sahip olup HTC One'la aynı fiyata satılan bir telefon var. Yani burada HTC sanki telefonu geç getirmesi tamam bir yana tartışılır, bu direkt olarak firmanın kendi kararı veya üretim sorunuyla pazarlama sıkıntıyla ilgili bir durum olabilir. Fakat 6 ay geç gelmiş eski bir donanıma sahip telefonunda kalkıp yeni jenerasyon telefonla aynı fiyattan satılması da bence apayrı bir değişik tutum olmuş. Evet,
öyle maddeleri ortaya koydun ki gelelim havuz problemini çözmeye. Şimdi öyle bir durumdayız. Ama şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu telefon şu an satılan fiyatıyla 1800 lira ile 2000 lira arasında bantla satılıyor. Net olan bir şey var. O fiyat kategorisinin hakkını veren bir telefon değil. Bunu söylemek gerekiyor. Bu telefon neyin rakibi olmalı derseniz piyasada Nexus 4 var. 1300 liraya satılan, 1200 liraya satılan. o civardan 1500 liranın altında ya da 1500 liraya yakın bir fiyatla satılması gerekiyor.
Evet, şimdi Nexus 4 aynı fiyattan satılmasını bekleyemeyiz. Daha iyi bir ekrana sahip, daha iyi bir kameraya sahip, daha iyi ses veriyor. Nexus 4'ten daha iyi bir telefon var. Yani günün sonunda değerlendir, iki telefonu yan yana koyayım. Bu cihaz Nexus 4'ten daha iyi. Hı-hı. Şimdi bazı insanlar hemen diyecekler Nexus 4 en güncel ROM sürümüne sahip, Google telefonu falan, ama arkadaşlar bunları geçin. Telefon, yani fotoğraf çektiğinizde en güncel Android sürümüne sahip olması daha iyi mi fotoğraf çekmenizi sağlıyor? Böyle bir şey yok. İnterneti de girersiniz, sosyal medyada da 5 inç ekranda rahat rahat gezersiniz. Bu yüzden Nexus 4 de aynı fiyattan satılması, tamam HTC'ye biraz haksızlık olabilir. Bu yüzden bir fark olması lazım, ama kalkıp da HTC One'la Galaxy S4'de çok yakın konumlandırılmış olmasını ben şu an için doğru bulmuyorum. Tabii ki ben bir pazarlamacı veya satış elemanı değilim, bu konuda çok net bir şey söyleyeyim, ama bir tüketici olarak baktığım zaman o fiyat bandına daha farklı rakipler var.
Hatta şimdi kaldık şöyle bir durum söz konusu, bunu HTC One için belki çok net söyleyemiyoruz ama Galaxy S4 bugün 1600 lira civarında fiyatlarla da bildiğin garantili Türkiye resmi yollarla girmiş çeşitli zincir mağazalarda bulunabiliyor. Kıyasladığımız zaman bu sefer Galaxy S4'den de yüksek bir fiyatlandırmayla karşı karşıyayız. Bu telefon güzel bir telefon, pek çok kişiyi mutlu edebilecek bir telefon.
Tasarımı da şimdi bir gerçek var. Genel olarak değerlendirdiğinizde beni açıkçası HTC One'dan daha fazla cezbetti.
Evet, tasarım genel görünümü itibariyle üst seviye telefonlardan da belki daha güzel görünen bir yapıya sahip ama telefonun en büyük eksisi fiyatlandırması diye düşünüyorum. Yani 1800 liraya gidip ben bu telefonu almam. Giderim hani 1300 liraya belki Nexus 4 alırsınız, yanına bir de iPad mini alabilirsiniz. Misal yani öyle kombinasyonlar
öyle bir
da yapabilirsiniz.
Fiyat var. Yani büyük ekran sizin için önemliyse, batarya falan, öyle bir şey de yapabilirsiniz.
Bakıldığı zaman eğer HTC bunu fiyat anlamında 1500 liranın altında bir noktaya konumlandırabilirse ciddi anlamda insanların üzerine düşünebileceği bir telefon olabilir. Hani bakıldığı zaman. Kaldı ki bir de hani Butterfly S modeli vardı. Onun da ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Şimdi buna 1800 lira, 2000 lira verip 2 ay sonra Butterfly S'i de aynı fiyatla görürsek o çok yıkıcı bir durum olur alanlar için. Eğer fiyat 1500 lira altında olabilseydi eğer, bu telefonu hakikaten tavsiye edebileceğim telefonların başına gidebilirdi.
Ya da 1500 lira da mesela kabul edilebilir bir rakam oluyor aslında yine o bantta da.
Ya evet, o konumlandırmaya girdiğimiz
zaman... Çünkü bazı insanlar paralel ithalatı tercih etmiyorlar hala.
Öyle bir durum söz konusu. Türkiye'de o fiyatlandırma çok karışık maalesef. İşte mağazadan gidiyorsunuz 2000 liraya alıyorsunuz, başka bir bayiye gidiyorsunuz 1600 liraya bulma gibi durumlar söz konusu olabiliyor ama şu anki fiyat itibariyle insanların gidip Galaxy S4 ya da HTC One'ı alması çok daha mantıklı bir karar olur.
Evet, bu videomuzda